Selamlar efendim. Türkiye için verilerin yoğun olduğu bir hafta. Dün işsizlik rakamlarını aldık. Bugün de Salı günü itibariyle cari denge, yani Ocak ayı için ve sanayi rakamlarını aldık. Bugün de saat 3.30'da belki siz bu videoyu izlerken Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Piyasaların önemli yakından izlediği verilerden bir tanesi. Geçen hafta ise ana gündem maddemiz biliyorsunuz özellikle Fitch'in Cuma günü gerçekleştirdiği Türkiye için not arttırmaydı. Açıkçası piyasada not görünümüne ilişkin bir değişiklik beklentisi vardı ama bir not arttırımı beklenmiyordu. Dolayısıyla pozitif bir sürpriz olduğunu söyleyebiliriz. Ama piyasaya baktığımızda farklı parametreleri değerlendirdiğimizde gerek borsada, gerek CDS tarafında, gerek dolar-TL tarafındaki orası zaten kontrollü bir şekilde gidiyor biliyorsunuz. Pek bir etkisi olmadı diyebiliriz. Dolayısıyla aslında bakarsanız normalde beklentilerin üstünde özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen haberlerin borsada hiç olmazsa fiyatlandığını görürdük. Demek ki burada bir takım bekle gör politikasının devam ettiği gözüküyor. Açıkçası henüz hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki yabancı yatırımcıların ikna olmadığını söyleyebiliriz. İkna olmama nedeni de işte daha önceki videolarda da söylediğimiz çok zor bir ekonomik düğümler silsilesinin çözülmeye çalışıldığı bir yerde de ikna olmak için biraz daha sürenin geçmesi bekleniyor doğal olarak. Ama bu süre neredeyse işte Mayıs'ta bir yıla varacak. Artık yılın ikinci yarısında da hafif hafif bunların semerelerinin alınması gerekiyor. Onlara detayıyla az sonra değineceğim. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz enflasyon rakamlarını almıştık. Enflasyon rakamları hayal kırıklığı şeklinde geldi. Açıkçası buna biraz şimdiye kadar Amerika'nın, Avrupa'nın geçtiği süreç gibi de bakabiliriz. Piyasalar ve makro veriler açısından konuşuyorum. Çünkü hatırlarsanız son 1-2 yılda dünyada büyük merkez bankaları enflasyonla mücadele kapsamında enflasyon eğer beklentinin üstünde gelirse daha sıkı bir para politikası uygulayacakları düşüncesiyle bu yüksek gelen enflasyonun piyasalarda negatif etkisi olurdu. Açıkçası şu anda sanıyorum Türkiye'de öyle bir döngüye girdi. Yani makro veriler daha sıkı politikaya işaret ediyor ve benim şahsi kanaatim Türkiye'nin seçim sonrasında daha sıkı bir para ve daha sıkı maliye politikasıyla karşı karşıya kalacağı, bu daha sıkı politikanın da doğal olarak piyasalarda negatif etkisinin olabileceği, yani faizlerin bir miktar daha yukarı gideceği, tüketimin kısılması için bir miktar daha önlemlerin alınacağına ilişkin haberleri arda arda izleyebiliriz. Ki bugün itibariyle ajanslara düşen bilgiye göre kredi kartlarında hem taksit sınırlamasına hem de limit sınırlamasına gidiliyor. Önümüzdeki dönemde alışverişlerimizi yaparken muhtemelen bunlarla biz de karşılaşacağız. Özellikle seçim öncesinde böyle bir şeye tevessül edilmiş olması, seçim sonrasında işlerin ne kadar daha sertleşeceğine ilişkin önden bize bilgi veriyor. Peki neden böyle bir durumun içerisindeyiz? Çünkü bir süredir rezervlerimiz eriyor. Özellikle geçen hafta açıklanan rakamlara göre konuşalım. Tabii önceki haftanın rakamlarını alıyoruz. 22,5 milyar dolardan 20 milyar dolara düştü net rezervlerimiz. İşte eksi 50 milyar dolara yakında swap hariç rezervlerimiz var. Dolayısıyla bu rakam sıfırlara gelmişti net rezerv. Oldukça iyi bir şekilde de yükseltmiştik. Fakat son dönemdeki hem yurt dışından gelen yabancı yatırımcının kesilmesi hem de Türkiye'deki yurt içi yerleşiklerin döviz talebinin artmasıyla Merkez Bankası biliyorsunuz ana oyunculardan bir tanesi. En büyük oyuncu piyasadaki rezervlerde bir erime söz konusu onun için ve bu rezervlerdeki erime de maalesef Türkiye'nin makro dengelerine ilişkin en yumuşak karınlarından bir tanesi. Şimdi aslına bakarsanız rezervlerdeki bu erime sonucunda da Cuma günü Fitch'in yaptığı değerlendirmeyi de bir arada düşündüğümüzde belki bir not arttırımı gelmesi bu anlamda sürpriz oldu. Çünkü henüz o ivmeyi yakalayabilmiş değiliz. Zaten onu net bir şekilde CDS'te de görüyoruz. 280-285 bas puanlara kadar düşmüş olan CDS'imiz Fitch'in not arttırım kararına rağmen bugün itibariyle hala 320 bips seviyelerinde. Dolayısıyla bu hala bizim yurt dışından borçlanma anlamında önemli şekilde faiz ödediğimiz anlamına da geliyor. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda Türkiye'de en kötünün geride kaldığını en azından reel anlamda söylemek zaten mümkün değil. Piyasalar anlamında da söyleyemiyoruz. Bunu söylemek için herhalde seçim sonrası durumu beklemek gerekecek. Şimdi borsamızda dediğim gibi geçen hafta ilk 3 gün kötü bir fiyatlama vardı. Son 2 gün belki Fitch beklentileriyle biraz toparlandı ama neredeyse kafa kafaya kapattı diyebiliriz. Dün itibariyle iyi bir pazartesi günü iyi bir açılış. Devamında iyi performans göstermesine rağmen hemen öğleden sonra akşamüstü özellikle negatife döndü ve eksi de kapattı. Şimdi bu eksi de kapatmasının da hala çok küçük hacimlerle ciddi hareketler yaratılabiliyor borsada. Artı sektörel olarak da ciddi ayrışmaların olduğunu görüyoruz. Geçen hafta itibariyle en fazla yükselen şirketlere baktığımızda Ford Otonun olduğunu görüyoruz. İşte Koza yükseldi, Akbank yükseldi. Bu hafta da dahil tabii bu rakamlara, yani dünkü rakamlar da içinde söylüyorum. Koç Holding'de yükseliş var ve Karsan'da, yani ilk 5 şirket böyle. Diğer taraftan en çok düşenlerde de Bera var, Bera Holding, Alfa Solar, Astor, Borusan ve Kale Seramiğinde en fazla düşenler arasında olduğunu gördük. Peki sektörel olarak baktığımızda geçen haftadan bu yana hangi sektörler ön planda oldu diye baktığımızda sigorta en çok yükselenlerde, maden en çok yükselenlerde, Koza zaten onların içinde, bankacılık sektörü yine en çok yükselenlerde, spor ve ticaret. Biliyorsunuz bu ticaretin içinde perakendeler vesaire var. Onun için orası geniş bir alan. Öyle bakmak lazım. En çok düşenlerde önceki haftanın tersi olarak burada balon var mı yok mu konusu sürekli konuşuluyor. Teknoloji tarafından bahsediyorum. Teknoloji bilişim. Biliyorsunuz dünyada böyle bir hype var. Son dönemde teknoloji, özellikle o M7'nin içinde Nvidia'nın olduğu, Amazon'un olduğu, Alphabet'in olduğu, Meta'nın olduğu, M7'nin ciddi şekilde acaba bu gerçek verileri yansıtan bir büyüme mi? Yani hisselerdeki artış mı? Yoksa bir balon oluşuyor mu sorusu daha fazla soruluyor. Aslında son açıklanan bilançolara baktığımızda burada bir balon değil, gerçekten bilançoları yansıttığını görmüştük. Özellikle Nvidia'nın bilançosuyla. Ama yine de buradaki soru işaretleri sürüyor. En son JP Morgan'dan Jamie Dimon'ın buna ilişkin burada bir balon olabilir söylemi vardı bu hafta dün itibariyle. Onun için oraya dikkat etmek lazım. Hele ki bizde öyle bir büyük bir dönüşüm ya da işte ekonomiyi değiştirecek bir atılım olmamasına rağmen teknoloji hisselerinin bu kadar ön planda olması biraz soru işareti yaratmıştı. Böyle baktığımızda da geçen hafta en çok düşenlerde gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bilişim, teknoloji, kağıt, iletişim sektörlerinin ön planda olduğunu görüyoruz. Böyle baktığımızda da bir ayrışmanın net bir şekilde olduğundan bahsetmek mümkün. Fonlar tarafına baktığımızda da aslında geçen haftanın en önemli olaylarından bir tanesi, uluslararası anlamda söylüyorum bence, altının ciddi şekilde yükselmesiydi. Altın, ons, dolar karşısında, yani uluslararası piyasadaki altından bahsediyorum, %4,5'un üzerinde yükseldi. Bu hafta da en azından stabil gidiyor diyebiliriz. Ve bunun yanında da bizim dolar TL'mizde de yükselme olunca, alışılmışın dışında %2'lik bir yükselme oldu. En son rakamı da vereyim size. Pazar, Salı öğlen itibariyle dolar TL şu anda 32,05. Normalde biliyorsunuz haftalık %0,5, %0,5 yükseliyorduk ama geçen hafta %2 yükseldik. Çünkü müthiş bir döviz talebi var. Merkez Bankası da bu talebi tamamen karşılamak yerine hafif hafif o düdüklü tencerenin gazını yavaş yavaş boşaltıyor. Şimdi altında %4, %4,5 yükselme varken, diğer taraftan da dolarda %2 yükselme varken gram altın %6'nın üzerinde yükselmiş oldu. Dolayısıyla içinde altın bulunduran fonların en fazla yükselen fonlar arasında olduğunu söyleyebiliriz. En çok düşen fonlarda az önce söylediğim o hisselerdeki düşüş, teknoloji ağırlıklı hisselere yatırım yapan hisse senedi yoğun fonların da en çok düşenler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada tam altın demişken, bu programımızın sponsoru olan, 2 haftadır olduğu gibi bu haftada, Nadir Gold. Nadir Gold'la ilgili yine size kısaca bilgi vereyim. Nadir Gold'dan her bütçeye uygun altın yatırımı yapabiliyorsunuz. Kaybolma veya çalınma gibi durumlarda para iadesi ya da yeni ürün gönderimi gibi seçenekler mevcut. Bunun yanı sıra hesabınızdaki gram altınları fiziksel altına çevirebiliyor ya da altın hesabınıza altın gönderiminde bulunabiliyorsunuz. Nadir Gold hakkında detaylı bilgileri yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi altının neden bu kadar yükseldiği sorusu herkesin gündeminde. Bunun birkaç tane sebebi var ve bunların hangisinin daha ön planda olduğunu söylemek açıkçası çok kolay değil. Bunlardan bir tanesi işte faiz indirimlerine yaz itibariyle başlanacak olması ve faiz indirimleriyle beraber reel faizlerin de düşmesi doğal olarak enflasyonun sabit kaldığı varsayım altında konuşuyorum. Ama enflasyon da düşecek olursa, dolayısıyla reel faizler sabit kaldığı için buradan altına bir destek gelmeyecektir. Onu akılda tutalım. Zaman zaman bu videolarda söylüyorum. Diğer taraftan jeopolitik risklerin Merkez Bankası alımlarının altını desteklediğini söylemek mümkün. Diğer taraflardaki yatırım enstrümanlarının biraz daha cazibesini yitiriyor olması ya da işte borsaların artık biraz şişmiş olması ve bunun da dillendiriliyor olması bir miktar portföylerin altına doğru kayması ve altının yavaş yavaş değer kazanması anlamına gelebilir ya da bunun sebebi olabilir. Ama dikkatli olmakta fayda var. Son 4-5 yıla baktığımızda altının hep bu seviyelerde bir dönüş yaşadığını ve ciddi düzeltmelere girdiğini görüyoruz. Yani buradan sonra gitmesi buraya kadar gitmesinden daha zor olacaktır. Onu da belirtelim. Evet, sizle borsayı konuştuk ve Türkiye'deki borsaya tekrar geri dönecek olursam burada dolar bazında baktığımızda doların da yükselişi malum. Geçen hafta mesela dolar bazında değer kaybetti. TL bazında her ne kadar bir miktar değer kazanmış olsa da. Dolayısıyla aslında diyeceğim şu, 285 dolarda takıldı kaldı. O 300 doların üzerine bir türlü atamayan bir Borsa İstanbul var. Bunun gerçekleşmesi için önümüzdeki dönemde işte seçim sonrasında muhtemel bir yabancı yatırımcı girişi ancak bunu sağlayabilecektir. Onun dışında Türkiye'deki yerlilerin nefesiyle muhtemelen çok fazla ileri gidemeyeceğiz. Niye ileri gidemeyeceğiz diyorum. Çünkü 2022'de yerlilerle gitmemiş miydik diye sorabilirsiniz. 2022'deki faiz oranlarıyla şu andaki faiz oranlarını bir kıyasladığınızda neden böyle dediğimi çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kaldı ki Mehmet Şimşek'in dün attığı tweetler var. Fitch'in Cuma günkü değerlendirmesi sonrasında işte birkaç tane İngilizce tweet attı bir tane ve birkaç tane madde sıraladı. Bunların en başında da enflasyonla mücadelede ne gerekiyorsa yapacağız. Para politikasının enflasyonla mücadele konusundaki o çabasına biz de maliye politikası olarak destek vereceğiz. İşte biliyorsunuz gri liste meselesi var. Türkiye'nin Haziran'da bu gri listeden çıkmasına ilişkin dün açıklamalar geldi. Ona atıfta bulunmuş. Yani sıkılaştırıcı politikaların devamı gelecek gibi gözüküyor. Şimdi hal böyleyken içinde bulunduğumuz ülkede sektörlerin ayrışmakla birlikte bundan negatif etkileneceğini, olumsuz etkileneceğini söylemekte fayda var. Bunu zaten rakamlara da yavaş yavaş yansımasını görüyoruz ki önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz gibi düşünüyorum. Ocak ayı rakamlarını bugün aldık birkaç tane yerde. Dün de bir iki tane veri geldi. Onları söyleyelim. TÜİK'ten gelen veriler. Bunlar önemli. Bir kere biliyorsunuz perakende satış verileri geliyordu. Onun ismi değişti. Ticaret satış hacmi oldu. Burada aylık, Ocak ayı için söylüyorum, aylık %3,2'lik bir azalma var. Önemli. Ama bunun alt kırılımlarının nereden geldiği meselesi belki daha önemli. Çünkü TÜİK bunları motorlu kara taşıtları, toptan ticaret ve perakende ticaret diye üçe ayırmış. Perakende satış hacmi %2,6 artmış. Bakın toplam ticaret hacmi %3,2 düşmesine rağmen perakende de 2,6'lık bir artış var. Zaten özellikle buranın törpülenmesi için bir şeylerin yapılması bekleniyor. Seçim sonrası olacak şeyler bunlar. Hatta şimdi bile emareleri gelmeye başladı kredi kartları üzerinden. Elektrikli eşya ve mobilyadaki artış %6,2 olmuş. Düşüş perakende de yine sadece tekstilde var. Toptan ticaret %5,9 azaldı. Yani aslına bakarsanız ticaret satış hacminin aylık %3,2 azalmasının ana sebebi perakende değil, toptan ticaretteki düşüş. Bu da önümüzdeki dönemde perakendeye de bunun yansıma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Motorlu kara taşıtları, burası önemli, aylık %0,8 azaldı. Şimdi biliyorsunuz takım önlemler alınıyor. Kredilerin zaten faizleri çok yüksek ve kredi büyümesine ilişkin bir takım önlemler de geçen hafta Merkez Bankası tarafından alındı. Taşıt kredileri tarafında vardı. Tüketici kredileri ve ticari kredilerde de o büyüme limitleri düşürüldü. Ya da isterseniz büyüyün ama maliyeti yüksek olur dendi bankalara. Hal böyle olunca da burada da bir zımni sıkılaşma yaratılmış oldu. İşte bu sıkılaşmanın en temel amaçlarından bir tanesi buradaki taşıt alımlarını da azaltmaktı. O zaten önlem daha önce alınmıştı. Ama bir türlü soğuma sağlanamıyor. Bu soğumanın sağlanamamasında bize önemli maliyetleri oluyor. Bunlardan bir tanesi de işte bugün açıklanan cari denge rakamları. Cari açık beklenenden bir miktar daha iyi geldi. 2,5-2,6 milyar dolara yakın bir cari açığımız var Ocak itibariyle. Beklenti 2,9 milyardı. Altın ve enerji hariç baktığımızda 3,5 milyar dolarlık bir fazla var. Ama buradaki tabii enerji fiyatlarının oldukça düşmüş olması ciddi şekilde Türkiye'nin işine yarıyor. En azından geçen seneye göre kıyasladığımızda. Ama hala ithalatımızın içinde altının ve otomobilin yerinin yüksek olduğunu söylemek lazım. Yıllıklandırılmış baktığımızda da 37,5 milyar dolarlık bir cari açığa tekabül ediyor. Aslına bakarsanız Mehmet Şimşek'in hem açıklamalarında hem de attığı tweetlerde en başta söylediği konulardan bir tanesi bu cari açık meselesi. Bunun da işte gayri safi yurt içi hasılanın %2,5-3'üne getirmeye çalışıyoruz. Bunu da yapacak kapasitedeyiz diyor. Benim anladığım kadarıyla hem cari denge rakamlarında hem bütçe dengesi rakamlarında Mehmet Şimşek biraz daha rahat ama rahatsız olduğu alanlardan bir tanesi rezerv meselesi. Diğeri de Türkiye'deki yurt içi yerleşiklerin dövize olan zaten bunlar birbiriyle bağlantılı teveccühleri artı bir de katılık ve atalet kazanmış enflasyon. Buralarda biraz sıkıntılarımız var. O da her seferinde zaten bunları belirtiyor. Doğrudan yatırım yine yok. Çok düşük yani. Net hata 91,9 milyar dolarlık bir açık var. Ve diğer taraftan da işin kötü tarafı zaten en başından beri söylemiştim. Merkez Bankası rakamlarına da bu yansımış. 6,2 milyar dolarlık bir rezerv azalışı var. Diğer taraftan bugün yine sanayi verilerini de aldık. Buna göre yıllık %1,1'lik bir artış var. Ama aydan aya baktığımızda sabit kaldığını söyleyebiliriz. Beklentinin çok hafif altında geldi sanayi verileri de. Hal böyle olunca Türkiye'deki durum az önce söylediğim gibi piyasalar açısından baktığımızda bir taraftan reel sektörün aşağı doğru çektiği bir piyasa, bir taraftan yurt dışından yatırımcı gelir mi beklentisini canlı tutarak işte yukarı gitmeye çalışan bir piyasa. Seçim sonrasında eğer birkaç tane daha Cuma günü yaşadığımız gibi not artırımı gelip bu politikalarda devam edileceği net bir şekilde ortaya çıkarsa en azından portföy yatırımlarının kısa vadede Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Bu portföy yatırımlarının içinde de hisse meselesi var tabii ki. Diğer taraftan da faizler şu anda bir artış sürecinde olduğu için o artış sürecinin sonlandığına ilişkin bir takım emareler gelmişti daha önce ama şu anda tekrardan bir artırım olabilir. Çünkü enflasyonda beklenenin üzerinde bir sürpriz geliyor. Zaten Uluslararası Yatırım Bankaları da Nisan itibariyle Merkez Bankası'nın tekrar bir faiz artırımı gerçekleştirebileceğini söylediler. Benim beklentim faiz artırımlarından ziyade geçen hafta gördüğümüz gibi bir takım farklı yöntemlerle sıkılaşmanın süreceği ve faizlerin en azından o parasal aktarım mekanizmasının çalışacağı şeklinde yani biraz da Türkiye'nin gerçeklerini bu anlamda düşünmek lazım. Türkiye'de işler böyle. Dünyada da işte Uzak Doğu'da Japonya'nın bir parasal sıkılaştırmaya gitme durumu söz konusu. Yani faizleri arttırabilirler. O önemli. Bugünün ana gündem maddelerinden bir tanesi oydu. Çin'de hala inşaat sektöründe problemler devam ediyor ve artık Çin'deki inşaattan sorumlu bakan gerekirse batsınlar dedi. Bu sürekli problem çıkaran biliyorsunuz taahhüt şirketleri için. Diğer taraftan da Çin'den kaynaklı bir deflasyon riski dünya için geliyor mu sorusu vardı. O soru en azından şimdilik yanıtlanmış oldu. Öyle bir problem yok. 0,7 geldi Çin'deki enflasyon. Ve yazın batıya biraz gidecek olursak Amerika'da ve Avrupa'da faiz indirim döngüsüne geçileceği artık netleşmiş gibi duruyor. Sadece burada piyasayla merkez bankaları arasında anlaşmazlık olan nokta kaç tane faiz artırımı geleceği. Fed 3 gibi bakıyor ama piyasa 4-5 faiz indirimi bekliyor. Bu sene itibariyle açıkçası Fed'in dediği biraz daha fazla olur gibi. Oluyor yani, en azından şimdiye kadarki süreçte. Önümüzdeki dönemde böyle devam ederse beklendiği kadar bir gevşemenin olmadığı 2024'ü bitirmiş olabiliriz. Bitirecek olabiliriz. Açık konuşmak gerekirse zaten böyle bir gevşemeye de çok fazla ekonominin ihtiyacı yok gibi. Tabii ki aklımızda en fazla tutacağımız noktalardan bir tanesi de Kasım'da Amerika'da seçim ihtimali değil, seçimin olması ve bu seçimin öncesinde de Fed'in belki mevcut hükümeti desteklemek için faiz indirimlerini biraz hızlandırma ihtimali olabilir. Tabii bunlar tamamen kapalı kapılar ardında ve biraz dedikoduya dayalı şeyler. Evet, yurt içinde ve yurt dışında bugün bu hafta itibariyle durumlar böyle. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.